Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye siyasi tarihi içerisinde tek parti yönetiminden çok partili hayata geçişi, dönüşü ele alıyoruz. Bu dönemde yaşanan siyasi gerginlikler, mücadeleler, uzlaşma çabaları, siyasi partilerin kendi içerisindeki değişiklikler, siyasi mevzuattaki değişiklikleri konuşuyoruz. Özellikle 46-50 yıllar arasındaki bu büyük dönüşüm 14 Mayıs 1950'deki Demokrasi Bayramı'nı gizli oy açık tasnifle beraber gerçekleşen iktidarın barışçı bir şekilde devriyle tamamlanan büyük başarıyı beraberinde getiriyor. Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı, kalkınma, reform ve aynı zamanda bu tek parti yönetiminin aşırılıklarının törpülendiği bir dönem olarak geçiyor. Ama bu törpülenme bilhassa bürokratik zümrenin hakimiyetinin sarsılması ve eski güç ve itibarını kaybetmesinden kaynaklanan reaksiyonlar bir junta teşebbüslerine yol açıyor. Bu junta teşebbüsleri aslında daha eski tarihleri de olmakla beraber özellikle 54'teki seçim başarısından sonra, Demokrat Parti'nin seçim başarısından sonra artarak devam ediyor. Nihayet 27 Mayıs darbesine yol açıyor. 27 Mayıs darbesiyle içine girdiğimiz süreç, junta, darbe vesayet süreci nihayet bu 12 Mart darbesiyle nihayete eriyor. Bu 10 yıllık bir dönem. 12 Mart'tan sonra da suların durulduğunu söyleyemeyiz. Siyaset yeniden alt üst oluyor. Merkez siyasette parçalanma, bölünme var. Radikalleşme eğilimleri var. Bu ordu içerisindeki cuntalar nispeten tasfiye edilmekle beraber bu cuntalarla işbirliği yapan grupların giderek radikalleştiği, siyasi şiddete yöneldiği bir dönem var ve bu dönem aynı zamanda Türkiye'de yönetmenin zorlaştığı, çünkü bir çoğunluğun ortaya çıkmasının zorlaştığı bir döneme denk geliyor. O yüzden koalisyon dönemi söz konusu. Bu koalisyonlar dönemini ayrıca ele alıp değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta 1973'teki seçim sonuçlarını ele almış ve bu seçim sonuçlarının hükümet kurmayı zorlaştırdığını ifade etmiştik. Şimdi bu dönemi bir başka açıdan ele almamızı icap ettiren bir boyuta bakacağız. Bu boyut Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki değişmeler ve bu değişmelerin beraberinde getirdiği reaksiyonlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmalar. Mayıs darbesinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir ortanın solu tartışması başlıyor 60'lı yıllarda. Bunun bir sebebi Türkiye İşçi Partisi'nin kurulmuş olması. Bu radikal sol parlamentoya ve aynı zamanda kamuoyuna hitap eden bir aktör olmaya başlayınca Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde bir ortanın solu tartışmasını başlatıyor. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi pozisyonu, siyasi yönü, ideolojisiyle ilişkin tartışmalar daha eski. Özellikle Serbest Fırka mesela kurulduğunda bu tartışmaların arttığını biliyoruz. Tek parti yönetimi karşısında bir rakip parti ortaya çıkınca kendi ideolojisini tanımlama mecburiyetinde hissediyor ve o yüzden de Serbest Fırka karşısında başarısızlığı arayan Cumhuriyet Halk Partisi, Serbest Fırka kapatıldıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki gruplar burada daha otoriter, müdahaleci bir ideoloji ve parti teşkilatı meydana getirmeye çalışıyorlar. Bu yıllar aslında dünyada bu tür eğilimlerin öne çıktığı yıllar. İşte bu sadece parti içerisinde bir grup değil, parti dışarısında da mesela bu çerçevede yayın yapan, Kadro dergisiyle en kristalleşmiş ifadesini bulan bir çerçeve var. Bu Kadro dergisi esas itibariyle dünyadaki gelişmeler çerçevesinde tek parti yönetimini esas alan bir anlayışı temsil ediyor ve bu anlayış tam anlamıyla olmasa bile belli boyutlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne tesir ediyor. Tabii zaman içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi ideolojisi resmi ideoloji haline geliyor. Anayasaya giriyor. Ta ki çok partili hayata dönüşle beraber Cumhuriyet Halk Partisi esnemeye, değişmeye çalışıyor. Bunun zemini de bir yandan genel başkanın açıklamaları, diğer işte siyasi partilerin kurulmasına izin vermesi ama aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde, kendi etrafında, kendi medyasındaki tartışmalarla da buna zemin hazırlanıyor. Bir yandan çok partili hayata direnen bir grup var. Diğer yandan da yeni duruma idrak ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek parti yönetimi anlayışıyla 1930'ların dünyasının anlayışıyla yeni dönemde devam edemeyeceğini fark eden, değiştirmek isteyen, bu manada Cumhuriyet Halk Partisi'ni yumuşatmak isteyen bir damar var. Bu iki damarın mücadelesi sadece o dönemde değil, sonraki dönemde de uzunca bir süre devam edecek. Demokrat Parti'nin iktidar yıllarında keza Demokrat Parti'den ayrılan Hürriyet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılıyor ve Hürriyet Partisi'nin işte getirdiği bir hava var ama bu havanın 27 Mayıs darbesiyle ortaya çıktığı gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirmeye, dönüştürmeye yetmediğini görüyoruz. Peki 60'lı yıllardaki bu ortanın solu tartışmaları nereye gidecek, nasıl dönüştürecek? Şimdi burada İsmet İnönü bu tartışmayı sevk ve idare ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tam anlamıyla o tek parti, devlet partisi, bürokrattan partisi olmaktan uzun vadeye yayarak değiştirme, dönüştürme stratejisi izliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini yenilemesi, bir yandan da Türkiye'deki siyaset yelpazesinin genişlemesi, çeşitlenmesiyle beraber ortaya çıkan bu sol dalga karşısında da konumlanması açısından Demokrat Parti geleneğinden gelenler işte merkez sağ, liberal çerçevede siyaset yapıyorlar. Burada bir oturmuşluk var. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun karşısında bir ortanın solu diye Avrupa'daki sosyal demokratlara tırnak içerisinde benzeyen bir şey yapmaya ve aşırılıklardan uzak bir sol anlayış oluşturmaya çalışıyor. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde derhal tepki uyandırıyor. O devletçiliği muhafaza eden, devam ettirmek isteyenler bu değişiklikten rahatsız oluyorlar. Partiden tek tük ayrılanlar oluyor. Ama bu tür ayrılmalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi değişme dönüşme gayretlerine devam ediyor. Zaman içerisinde yine bunu hatırlatalım. Yani 50'li yıllarda Kasım Güley'in popülist yaklaşımı söz konusu. O bir popülizmle bürokratik zümreyle kurduğu ilişkiyi yumuşatmaya, halkla ilişki kurmaya çalışıyor ama bu popülizmin fevkalade sınırlı olduğu ve ideolojik çerçeveye tesir etmediğini görüyoruz. İşte 27 Mayıs zaten bu popülizmin yürümeyeceğini de göstermiş oluyor. Bu 60'ların ikinci yarısından itibaren başlayan ortanın solu tartışmaları bir karşılık bulmaya başlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir kadro karşılığı ortaya çıkıyor. Yani Bülent Ecevit ve arkadaşları bu ortanın solu projesini, programını ete kemiğe büründürecek, kadro düzeyinde veya program düzeyinde tartışabilecek bir iklim oluşturuyorlar. Yani bu fevkalade önemli. Bülent Ecevit zamanla öne çıkmaya başlıyor. Nihayet genel sekreter oluyor. Geçtiğimiz dönemlerde anlattık. Bu nihayetinde genel sekreterlikte İsmet İnönü'yle de karşı karşıya geliyorlar. 12 Mart döneminde özellikle. Nihayetinde Bülent Ecevit İsmet İnönü'yü parti içi mücadelede yenerek bu ortanın solu projesini ve kadrosunu İsmet İnönü'nün çizdiği çerçevenin ötesine taşımak suretiyle iktidara getiriyor. Yani İsmet İnönü bunu bir takım muğlaklıklardan arındırarak daha hani net bir çerçevede yapmak isterken Bülent Ecevit muğlak bir zemine taşıyor ve Bülent Ecevit ortanın solunu mesela Avrupa'daki başlangıçtan itibaren sosyal demokrasiden farklı bir demokratik sol düşünceyle izah etmeye çalışıyor ve demokratik sol düşünceyi sosyal demokrasiden farklı olarak tanımlıyor. Sosyal demokrasinin kökenindeki Marksizmle beraberliği ve sonraki ayrışmasına mukabil demokratik sol düşüncenin bir farklı halkçılık anlayışına dayanan bir zeminde ilerlediğini anlatmaya çalışıyor. Bu beraberinde tabiatıyla bir muğlaklığı getiriyor. Bu muğlaklık bir yandan da hani tartışmaları besliyor. Çünkü CHP'nin içerisinde var olan ortanın solu tartışmalarından rahatsız olanlar bu muğlaklığı kendilerinin adeta doğrulanması olarak görüyorlar. Ve bu muğlaklık yerine artık parti içerisinde kalırlarsa Ecevit'in iktidarını, partideki hakimiyetini sarsamayacaklarını anlayınca bir ayrışma. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ortanın sol hareketine karşı çıkarak partiden kopan Turan Feyzoğlu ve arkadaşları 12 Mayıs 1967'de Güven Partisi adıyla yeni bir parti kurmuşlardı. Güven Partisi 1969 genel seçimlerinde oyların 6,6'sını alarak 15 milletvekili çıkardı. Bu performansıyla Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra 3. parti konumuna yükseldi. Güven Partisi 29 Ocak 1971'de gerçekleşen yeni katılmalardan sonra adını Milli Güven Partisi olarak değiştirdi ve 12 Mart döneminde kurulan Nihat Erim hükümetlerine bakan verdi. Partinin genel başkan yardımcısı Ferit Melen 22 Mayıs 1972'de başbakanlığı devraldı ve yeni hükümeti kurdu. Bu arada Bülent Ecevit'in 14 Mayıs 1972'de genel başkan seçilmesinden sonra CHP'den kopan bir grup milletvekili ve senatör 4 Eylül 1972'de Cumhuriyetçi Parti'yi kuruyor. Bu partinin genel başkanlığına Kemal Satır getiriliyor. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimlerinden. Milli Güven Partisi ile Cumhuriyetçi Parti 3 Mart 1973'te birleştiler ve parti Cumhuriyetçi Güven Partisi adını alıyor. Feyzoğlu Cumhuriyetçi Güven Partisi genel başkanlığına seçilirken Satır genel başkan yardımcılığına getiriliyor. Cumhuriyetçi Güven Partisi 14 Nisan 1973'te açıklanan Naim Talı hükümetinde de yer alıyor. Böylece parti 12 Mart döneminde kurulan bütün hükümetlerde etkili bir rol üstlenmiş oluyor. Cumhuriyetçi Güven Partisi 1973 seçimlerinden CHP, Adalet Partisi, Demokratik Parti ve Milli Selamet Partisi'nin ardından 5. parti olarak çıkıyor ve oyların %5,3'ünü alarak 13 milletvekili kazanıyor. Oyu bir miktar azalmakla beraber genel olarak oyunu muhafaza ettiğini söyleyebiliriz. Yani 5,3 oy alıyor. Hatırlayalım daha önce 6,6 almıştı Cumhuriyetçi Güven Partisi. Şimdi 1975'te Süleyman Demirel'in başbakanlığında kurulan 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ne de katılan Cumhuriyetçi Güven Partisi 1977 seçimlerinde büyük bir oy kaybına uğruyor ve oyların sadece %1,9'unu alarak 3 milletvekili çıkarıyor. Seçimden sonra Ağrı Milletvekili Mikail Aydemir'in istifasıyla partinin millet meclisindeki üye sayısı 2'ye düşüyor. 1978'de kurulan Ecevit hükümetine katılıyor Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Feyzoğlu başbakan yardımcılığına, Salih Yıldız da devlet bakanlığına getiriliyor. Salih Yıldız'ın 79'da partiden istifası üzerine partinin mecliste sadece bir üyesi kalıyor. Cumhuriyetçi Güven Partisi 12 Eylül askeri darbesinden sonra 16 Ekim 1981'de öteki siyasi partilerle beraber kapatılıyor. Genel olarak CHP'yi Atatürkçülükten uzaklaşmakla suçlayan ve Atatürkçülüğün sol yorumuna karşı sağ bir yorum yapan Cumhuriyetçi Güven Partisi kendisini merkez sağda yer alan bir parti olarak konumlandırmaya çalışıyor. Kuruluşundan kapatılışına kadar partinin genel başkanlığını yapan Feyzoğlu 1922'de Kayseri'de doğmuş. 1941'de Galatasaray Lisesi mezunu, 45'te İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu, 49'da Ankara Hukuk Fakültesi'nde doktora yapan, 51'de doçent olan, 55'te profesör olduktan sonra 56'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığına getirilen bir isim. Aynı yıl içerisinde bu görevinden istifa ederek siyasete atılıyor. 57'de CHP'den Sivas Milletvekili seçiliyor. 27 Mayıs'tan sonra ODTÜ Rektörlüğüne atanıyor. Kurucu Meclis'te Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nı yapıyor. 27 Mayısçıların 147 öğretim görevlisini üniversiteden uzaklaştırmasını protesto ederek rektörlükten ayrılıyor. 5 Ocak 1961'de kurulan 2. Gürsel Hükümeti'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor. 61'de Kayseri'den CHP milletvekili seçiliyor. İnönü'nün kurduğu ilk iki koalisyon hükümetinde Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulunuyor. 64-66 arasında Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nde temsil ediyor. Fevzioğlu CHP içinde ortaya çıkan ortanın solu hareketine karşı çıkıyor. 30 Nisan 1967'de partisinden istifa ediyor. İzleyen yıllarda işte Güven Partisi, Milli Güven Partisi ve Cumhuriyetçi Güven Partisi genel başkanlığını yerine getiriyor. 24 Mart 1988'de Fevzioğlu vefat ediyor. Evet efendim, önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. Ben Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Dünden Yarına Türkiye.